Ayrım 7.
Sayfa 105. Şimdi nasıl söylenebilir bilemiyorum. Sanki duygularım aşınmış gibi ya da duygularım kabuk bağlamış gibi. Üstümde sanki bir kayıtsızlık var. Hani yorgun olursunuz da kolunuz kanadınız kalkmaz ya, öyle bir şey. Düşünsem de bir sonuca varamayacağımı sanıyorum. Duygular yorulur mu bilmiyorum ama duygularım yorgun diyeyim. Artık siz anlayın. Sorunuzu düşünmem gerek. Öyle bir anda yanıt veremem. Neden derseniz, bakın onu da bilemeyeceğim. Bazen bakıyorum, kocamla mutluyum. Kendimi mutlu duyuyorum. Bazen de kendimi çok mutsuz duyuyorum. Kocam sanki yabancılaşıyor. Şimdi siz bana kararsız olduğumu söyleyeceksiniz. Galiba öyleyim de. Evlenirsem gene kocamla evlenir miydim? Bu sorunuza bazen evet derim, bazen hayır. Galiba biraz gününe bağlı. Bakın siz soruyu yanlış soruyorsunuz. Bu konu koca ile yeniden evlenmek falan değil. Ben yanlışlığın evlilik kurumunda olduğunu düşünüyorum. Hayat sürüyor, hayatın binbir rengi çevrenizde değişip duruyor. Siz iki insan bütün bunları paylaşamıyorsunuz. Burada yanlış sizde değil. Ne kocamı eleştiriyorum ne de kendimi. O kendi yorumunu yaşıyor, ben de kendi yorumumu yaşıyorum. Daha doğrusu yaşamamız gerekiyor. Ama birbirimize bağlı oluşumuz ikimizi de kısıtlıyor. İki insanın birlikteliği bu olmamalı. Başka türlüsü de olmuyor. İnsanlar dönüp birbirini suçluyorlar. Oysa açık yürekle suçlanması gereken evlilik kurumudur. Bence siz soruyu yanlış soruyorsunuz. Onun için de yanlış yanıtlar veriliyor. Peki de ben ne diyecektim? Bu yazıya başlarken söyleyeceklerim vardı. Ama soruya değişik yanıtlar alırken ben de kendimi kapıp koyverdim. Tamam, söyleyeceklerim vardı. Şuydu. Hayat akıp giderken zaman zaman durup kendimize, eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza bakıyor muyuz? Hayatın bizi, eşimizi, çocuklarımızı, her şeyi, herkesi değiştirdiğini görüyor muyuz? Eğer hiçbir şeyin değişmediğini sanıyorsak yanılıyoruz. Eğer her şeyin değiştiğini sanıyorsak gene yanılıyoruz. Doğrusu bazı şeylerin değiştiği, bazı şeylerin değişmediğidir. Görmemiz gereken de nelerin değiştiği, nelerin değişmediğidir. İnsanın özelliği hayatın da özelliğidir. Değişme. Biz de değişiriz. Kendi özelliklerimizle değişiriz. Eşimizle birlikte değişiriz. Onu da değiştiririz. Çocuklarla birlikte değişiriz. Çocuklarımızı değiştiririz. Önemli olan birlikte değişip değişmediğimizdir. Önemli olan insanın değişme özelliğini birlikte olmaya, birlikte gelişmeye, birlikte anlam kazanmaya yöneltebilmektir. Birlikte sözcüğünün anlamı ise açıktır. Ne erkeğin ne kadının tek başına yapamayacağını ortak yapabilmek. Mutluluk başka nedir ki? İçki ve kadınlarımız. Biraz içki alır mıydınız? Bundan 30 yıl önce bu soruyu çoğu kadına sormak akla bile gelmez. Erkeklerin içki içmesi pek normal karşılanan bir ortamda bile kadının içki içebilmesi pek dikkat edilerek eşi olan erkeğe sorulurdu. Acaba hanımefendi de biraz içki alırlar mı? Hele hele 60 yıl öncesinde böyle bir sorunun akla bile geldiğini sanmam. Kadınlar içki içmezdi. İçki içen kadın da toplum törelerinin pek dışına çıkmayı göze alan bir çevreden olabilirdi. Pek Avrupa'yı, ziyadesiyle asri bir kadın olacaktı da bir kadeh içkiyi çevreye meydan okur gibi önüne koyacaktı. Eşinin de bu durumu kaldırabilmesi için pek Avrupa'yı, pek asri olması, biraz da karnının geniş olması gerekecekti. Toplumsal değişmenin yarım yüzyıl içinde geldiği noktada kadınlarımızın içkiye karşı tutumları da değişti. İçki kadınlarımız için tabu olmaktan çıktı. Pek çok erkek için gündelik yaşamın düzenli bir alışkanlığı olan içki içmek, kadınlarımız için de bu noktaya gelmediyse de içkili toplantılarda, kokteyllerde, akşam yemeklerinde, hatta kadınlar arasında yapılan toplantılarda yazımızın başındaki soruya kadının yanıtı şu olmaktadır. Evet, biraz alırım. Gerçekten de genel olarak biraz içki içilmektedir. Hafif bir şey olsun istenmektedir. Bana bu kadar yeter denmektedir. Bu tutum erkeklerin genel tutumundan farklıdır. Erkeklerimiz genel olarak biraz içmemektedir. Hafif içkileri sevmemektedir. Yeter demeyi de pek sevmezler. Kadınlarımızın davranışı başlangıçta erkeğe arkadaşlık etmek gibiydi. Sonraları pek çiğlik oluyor canım diye içildi. Bir süredir kadınlarımız içkiden hoşlanıyor. Toplumumuzda içki içen kadın oranının yükseldiği de bir gerçek. Çeşitli toplum kesimlerinde geniş bir araştırma yapılmaması önemli bir eksiklik. Bu bakımdan değerlendirmelerimiz gözlemlere dayanıyor. Hangi içkiler? Cin tonik, konyak, şarap. Bu üçlü kadınlar arasında diğer içkilerden daha çok beğenilir görünüyor. Erkeklerin birinci içkisi olan rakı, anason kokusu nedeniyle sert erkek içkisi olan viski, özel tadından dolayı kadınlar arasında yaygınlaşmıyor. Cin tonik, istenilen sertlik yumuşaklıkta hazırlanabilmesi, ortak bir içki olabilmesi, limonla tatlandırılması bu içkiye beğeni kazandırıyor. Yemek öncesi içkisi olarak kolayca hazırlanan cin tonik, belki de en çok içilen içki. Her yaşta içilebilmesi de bir ölçüde avantaj sağlıyor. Konyak. Alkol derecesi yüksek olan bu sert içki az miktarda içilmesiyle de rahatlık verici etkisini gösterebiliyor. Sert içkiye alışık olanların, karınlarını şişirmek istemeyenlerin seçkin içkisi. Konyak içmenin biraz içki alışkanlığı gerektirmesi, pek genç yaşların üstünde bir yaş diliminden olmayı daha uygun buluyor. Konyak da bir yemek öncesi ya da yemek sonrası içkisi. Şarap. Kadınlarımızın yemekte içmeye yeğledikleri içki genellikle şarap. Ülkemizde yapılan gerçekten kaliteli şaraplar yemek içkisi olarak sevilen bir seçim yapmaya olanak veriyor. Yumuşak bir içki olarak şarap, kadehte duruşunun zarifliği yanında yemek süresince yudumlanmayı da sağlıyor. Elbette diğer içkiler de alışma biçimiyle, tadının iyi gelmesiyle, değişik özellikleriyle içilebilir. Ancak rakı olsun, viski olsun ya da bira olsun kadınlarımız tarafından daha az içiliyor. Neden içiliyor? Neden içki içiyorsunuz? Böyle bir soruya değişik yanıtlar alınır. Bilmem, ben aslında kendi başıma içmem. Çevreye uymak için herhalde. Arkadaşları yalnız bırakmamak için. Eşim kendisiyle birlikte içmemi istedi. Ben de ona arkadaşlık etmek için içtim. Şimdi başka zamanlarda da arkadaşlarla biraz içiyorum. Doğrusu hoşlanıyorum. İçki beni rahatlatıyor, çekingenliğim azalıyor. Çevreyle daha rahat ilişki kurmamı sağlıyor. Belli ölçüde içki içmeyi seviyorum. Mutsuzsam rahatlamamı sağlıyor, mutluysam daha mutlu oluyorum. Bizim toplumumuzun çağdaş, modern toplumlardan farkları var. Bu farkların birisi de içki ve kadın konusunda. Bizde kadınlar genellikle yalnız başlarına içki içmezler. Kadının içki içmesi bizim toplumumuzda arkadaşlar, toplantılar, eşin içmesi gibi etkenlerle birliktedir. Batının modern toplumlarındaki öğleden sonra içkicisi kadın tipi bizde çok ender denecek kadar azdır. Eşini işe, çocuklarını okula gönderip şişenin başına geçen kadın bizde yok sayılır. İçkiye başlama olgusu da her başlangıç gibi belirli nedenlere dayanır. Bu başlangıçta önemli etkenler çevreye uyum sağlama, içki içen eşe arkadaşlık etme, büyüdüğünü kanıtlama, nasıl bir şey olduğunu merak etme gibi çeşitli nedenler olabilir. Sonra da içkinin rahatlatıcı, çekingenliği yenmede yardımcı oluşu, çevreye uyum sağlayıcı, çevreden ilgi görmeyi artırıcı yanları fark edilir. İçki içmenin pek fark edilmeyen bir modernlik ölçütü olma özelliği de duyum sanır. Bu noktaya kadarını sorun saymamaya alışılmıştır. Ancak kadının içki içmesinde 4 dönemeç vardır ki çok dikkat edilmesini gerekli kılar. İçkide dönemeçler. 1. Toplumumuzun kadının içki içmesine erkeğin içmesi gibi hoşgörülü davranmadığı unutulmamalıdır. Ölçüyü kaçırıp da dağıtan bir kadın şiddetle kınanır. Sosyal prestij kadının diğer toplumsal yanlışlarına göre daha çok zedelenir. Bu durumdaki kadın kendini denetleyemeyen, içmeyi bilmeyen, etiketinin takılı verdiğini çevre ilişkilerinde hemen görür. Bu dönemece dikkat edilmesi gerekir. Böyle bir durum kadının kendini aşağılamasına, kendine güven duygusunu yitirmesine yol açar. 2. Belirli sağlık nedenleri kadınların içki içmelerinde çok dikkatli olmalarını zorunlu kılar. Karaciğer hastalıkları bunların başında gelir. Geçirilmiş bir hepatit, sarılıkla beliren karaciğer hastalığı çok önemli bir içki içmeme nedenidir. Safra kesesi hastalıkları içki içmekle kötüleşir. Midenin gastrit, ülser gibi hastalıkları, 12 bağırsak ülseri, kalın bağırsakların yangılı hastalığı, kolit gibi hastalıklar içkiyle bağdaşması güç durumlardır. Gebelikte içki kesinlikle içilmemelidir. Doğacak çocuğun sağlığının etkilenme olasılığı, kadınların bu dönemde içkiden uzak durmaları için yeterli nedendir. 3. İçki içmede önemli bir dönemeç, sorunlarını çözmek ya da sorunu örtmek için içkiyi kullanmaktır. Aslında hiçbir sorun içki içerek çözülmez. İçki, insanı kendi içinde bulunduğu gerginlikten kurtarmak, böylece sorunun yarattığı tedirginliği azaltmak için içildiği zaman iki sonuçtan kurtulmak zorlaşır. İlki, içki giderek daha çok içilmeye başlanır. İkincisi, alışılmışın dışındaki zamanlarda da içilmeye başlanır. Bu dönemeç tehlikeli dönemeçtir. Alkolizme giden yolun başlangıcı bu dönemeçtir. Dikkat, dikkat, dikkat. 4. Alkollü içkilerin normal karaciğere zararlı etkileri kadınlarda erkeklerden daha kısa sürede görülür. Nedenleri henüz tartışmalı olsa da, çeşitli araştırmalar kadınların erkeklere göre alkolün karaciğerdeki zararlı etkileri bakımından daha duyarlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, kadınlarımızın içki içerken daha ölçülü, daha az miktarda, daha kısa süreli davranmalarının önemli bir nedenidir. Ülkemizdeki içki sorununa hiçbir zaman yasakçı, haramcı bir açıdan bakmadım. Ama gene hiçbir zaman vur patlasın, çal oynasın kolaylığında, atın ölümü arpadan olsun rahatlığında da bakmadım. Her şey gibi içki de tadında güzel, ölçüsünde güzel. İsterim ki yaptığımız şeylere sonradan pişman olmayalım. Hepsi bu. Ben kimim, geleceğim nedir? Geleceğini merak etmeyen insan var mıdır bilmiyorum. Gelecek önümüzde bütün gizleriyle dolu bizi beklerken biz de en küçük bir ışık görebilmek, en küçük bir işaret alabilmek için her yola başvururuz. Fallar, burçlar, gizli güçler dünyası hep bu bilinmeyeni öğrenmek merakının başvurduğu yollardır. Sahi, fala inanır mısınız? Aslında pek inanmazdım. Fakat geçen gün bir yerdeydik. Dostlarımın ahbabı bir hanım da oradaymış. Güzel fala bakar dediler. Kahve falına bakıyormuş. Kahveleri içtik. Hadi kapa fincanı da hanım bir fal baksın dediler. Biraz meraktan, biraz da ayıp olmasın diye kapadım. Fincan soğuduktan sonra hanım fincanı açtı. Şöyle evirdi, çevirdi, başladı söylemeye. Yani başkası söylese inanmazdım. Neler bildi, neler söyledi, şaştım kaldım. İki oğlum olduğunu, büyüğünün bizi çok üzdüğünü, evde büyük bir sıkıntı atlattığımızı, şimdi biraz daha rahat olduğumu, iki insanın baş başa verip bizi konuştuğunu, neler canım neler. Şişmanca bir insandan büyük iyilik göreceğimi, baştan çok sıkılacağımı ama sonra ferahlayacağımı, şaştım kaldım. Bilmesem hanım bizimle yaşamış diyeceğim. Gene fala tam inanıyorum diyemem ama bilenler var. Ben fala inanırım. Neden inanmayayım? Baksanıza insanlar neleri buluyorlar, neleri biliyorlar. Herkes her şeyi bilemez ki. Elbette bazı insanların değişik sezgileri, başka güçleri var. Onlar bazı işaretlerden doğru şeyleri anlıyorlar. Kimisi kahve falına bakıyor. İskambil falı var, el falı var, bakla falı var. Bazısı uydurmadır tabii, para tuzağı. Ama bazıları gerçekten çok şeyi biliyor. Ben fala inanıyorum. Siz de söyleyeyim, bir yerde iyi falcı varmış diye duyarsam ne yapar eder ona giderim. Fala çok meraklıyım. Fala inanmam canım. Fal dediğimiz şey insanların gerçeklerden kaçması, kendi umutlarını başkalarının ağzından duyma isteği. Ben inanmam ama inananları da anlarım. Hayatın katı gerçekleri doğrusu bunaltıcı. İnsanın da bazı rahatlamak istemesi normal. Ama her şeyi fala bağlaması, her şeyi faldan beklemesi yanlış. Böyle olunca insan kendi iradesinden vazgeçmiş demektir ki bence yanlış. İnsan falı merak edebilir ama geleceğini fallara göre düzenlemeye kalkarsa çağ dışı kalmış demektir. Burçlar konusu biraz daha değişik. Astroloji adıyla biraz da gizemli bir bilimsel görünüm verilen burçlar, insanın yalnız geleceğine değil, kişiliğine, davranışlarına, talihine, mutluluğuna ilişkin ipuçlarını da verme iddiasında. Burç meraklıları arasında günlük işlerini bile burçlara göre düzenleyenler var. Piyango biletini burçlarının gösterdiği talihli günlerinde alanlar, arkadaşlık edeceği insanın burcunu soranlar sanıldığından daha çok. İmza falı diye bilinen grafoloji ise gerçekte bir fal değil. insanın yazısının, imzasının onun kişiliğine, davranışlarına, içinde bulunduğu ruh durumuna ilişkin bazı bilgiler taşıdığı doğrudur. Ancak bunu anlayabilmek için konuyla uğraşmış olmak, bu ipuçlarını doğru değerlendirmek gerekir. Grafolog adını taşıyan bu uzmanlar, özellikle kriminoloji, suç bilimi alanında önemli işlevler yapıyorlar. Ben nasıl bir insanım? Kendini tanımak, kendi kişiliğini bilmek, davranışlarını anlayabilmek yerinde bir meraktır. İnsanın kendini tanıması birçok bakımdan yararlı, hatta zorunludur. Hiç unutmam, Burhaniye Ören'de geçirdiğimiz bir yaz tatilinde oraya gelen bir Alman kadının elinde Adler'in bir kitabını görmüştüm. Kitabı dikkatle okuyuşuna bakarak Alman kadının doktor ya da psikolog sandım. Okuduğu kitapta ilgilendiğimi söyledim, konuştuk. Böylece Almanya'da bir fabrikada işçi olduğunu anladım. Alman da olsa bir işçi kadının Adler'i neden merak ettiğini sordum. Kadının yanıtı şuydu: Adler'i okuyorum çünkü kendimi tanımak istiyorum. Kendimi tanımam insanlarla ilişkimi daha doğru temellere oturtmamı sağlıyor. İş yerinde nasıl davranman gerektiğini anlamama yardımcı oluyor. Eşime, çocuğuma davranışlarımı daha doğru değerlendiriyorum. Alfred Adler, Avusturyalı bir ruh sağlığı uzmanı hekim. İnsan davranışlarına ilişkin görüşleri, kuramları var. Kendini tanımak için, çevresini tanımak için, ilişkilerini daha doğru düzenlemek için Adler'in, Freud'un, Jung'un yapıtlarını okumak bizim pek de başvurmadığımız bir yöntem. Sigmund Freud, yüzyılımızın kültürüne damgasını vurmuş bir büyük kültür adamı. İnsan ruhunun derinliklerini aydınlatmış, insana insanı tanıtmış. Bulduklarını, yazdıklarını kaçımız okudu? Hele hele kaçımız anladı? Kendini tanımak, çevresini tanımak, davranışlarını düzenlemek. Bunlar güzel meraklarımız. Derindeki güvensizlik duygularımızı gidermenin doğru bir yolu. Kişiliğimizi geliştirecek, bizi daha güçlü kılacak bir yöntem. Bütün bunları burçlara göre anlamaya çalışmak sevimli bir merakımız olabilir. Ama hayatımızı burçların yönetmesine izin verirsek, kaderciliğin insanın gücünden vazgeçmesine yol açan yanlışlığına düşmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bu da çok merak ettiğimiz kişiliğimizin gerilemesidir. Onun için de burçlara teslim olmak yerine kendi kişiliğimizi tanımalı, kendi kişiliğimizi güçlendirmeliyiz. Kendimize korkmadan bakabilmeliyiz. Korkularımızı görebilmeliyiz. Kaygılarımızla tanışabilmeliyiz. Kendimize bir insan olarak bakabilmeliyiz. O zaman doğrularımızı, yanlışlarımızı görebiliriz. O zaman doğrularımızı çoğaltabiliriz, yanlışlarımızı azaltabiliriz. Kendimizi tanımak kendi işimizdir, yıldızların değil. Geleceğim nedir? Bir an için geleceğimizi tümüyle bildiğimizi varsayalım. Kaç yıl yaşayacağımızı biliyoruz. Hangi hastalıkları geçireceğimizi biliyoruz. Ne zaman evleneceğimizi, evliliğimizin nasıl geçeceğini, çocuklarımız olup olmayacağını, kaç çocuğumuz olacağını, hangi işi yapacağımızı, nerelerde yaşayacağımızı, ne zaman öleceğimizi biliyoruz. Varsayalım ki bütün bunları biliyoruz. Kendimize soralım, bunu gerçekten ister miydik? Ben istemezdim, kimsenin de istediğini sanmam. Eğer geleceğimizi tümüyle bilseydik, hayat çok tatsız olurdu, sıradan bir zaman geçirme olurdu. Öyleyse geleceğimizi neden bu denli merak ediyoruz? Neden öğrenmek için her yola başvuruyoruz? Bu merakın temel nedeni bizi nelerin beklediğini bilmek, kendimizi onlara karşı hazırlamaktır. Belki de geleceğimizi bilseydik onu değiştirmek için bir şeyler yapabilirdik, değil mi? Peki neden bunu şimdiden yapmıyoruz? Neden geleceğimizi etkilemeyi düşünmüyoruz? Neden bunun için kendimizi hazırlamıyoruz? Geleceğiniz daha iyi olabilir. Eğer siz isterseniz. Nasıl mı? Yaşamaktan korkmayalım. Pek de farkına varmadan yaşamaktan korkutulduğumuzu bilmem hiç düşündünüz mü? Çocukluğumuzdan beri en çok duyduğumuz sözler şunu yapma, bunu söyleme, öyle oturma gibi duraklatmalardır. Bu açık, gizli, sesli, sessiz baskılar çoğumuzda bir yaşama korkusu oluşturmuştur. Oysa geleceği biçimlemenin ilk koşulu yaşamaktan korkmamaktır. Kendimizi geleceğe hazırlayalım. Kendimizi nasıl bir geleceğe hazırlamak gerekir sorusunun yanıtı, nasıl bir gelecek istiyorum sorusunun yanıtında yatar. İstediğiniz gelecekte bilgi gerekiyorsa bilgi edineceksiniz. Yabancı dil gerekiyorsa öğreneceksiniz. İnsanlarla doğru iletişim kurmayı öğreneceksiniz. Aranan kişi olmayı, çekici olmayı, kendinize uygun tipi yaratmayı öğreneceksiniz. Bilgili olmakla bilgi satmak arasındaki farkı öğreneceksiniz. Güzellikleri fark etmeyi, hayatı paylaşmayı, insanlara değer vermeyi, sevmeyi öğreneceksiniz. Hayatı özümlemek için, hayatı anlamak için öğreneceksiniz. Beklemeyelim, arayalım. Hayat beklentiler değildir, arayışlardır. Kendimizi bir ülke ya da mücevher yerine koyarak keşfedilmeyi beklemeyelim. İstediğimiz neyse onu biz arayalım. Nasıl arayacağımızı bilerek, nerelerde bulacağımızı düşünerek, bulunca nasıl davranacağımızı düşünerek. Bilgi, iş, insan. Ne olursa olsun bulduğumuzla yetinmeyelim. Yetinmemek ille de değiştirmek değildir. Gerekirse değiştirmeyi de bilelim. Ama asıl önemlisi bulduğumuzu geliştirmektir. Bilgi, iş, insan. Ne olursa olsun aradığımızı bulsak da orada kalmayalım. Onu geliştirelim. Ona kendi kişiliğimizi katalım. Onu kendimizle daha zenginleştirelim. Unutmayalım ki doğanın en büyük gizil gücü insanın kendi gücüdür. Diyet yaparken tuzaklara dikkat. Diyet zamanları geldi. Pardesüler çıktı. Önümüz yaz. Mayolar giyilecek. Bakalım nasıl olacak bu iş? Kış aylarının rehaveti içinde kilolara pek dikkat edilmedi. Hele o karlı günlerde yenilerinin içilenin hesabı bile olmadı. Ama işte tatsız gerçek aynanın karşısında duruyor. Beller kalınlaşmış, kalçalar genişlemiş. Hadi bakalım diyetlerden diyet beğen. Tamam, azmin elinden bir şey kurtulmaz. Fazla kilolar da verilir. Diyet çileli bir yoldur. Başa gelen de çekilir. Ne var ki diyet yaparken insanın karşısına öyle tatlı tuzaklar çıkar ki farkına varılmazsa birinden kurtulan öbürüne düşer. İşte bu tuzaklara bir göz atalım diyorum. Yemezsen darılırım. Bu tatlı tuzaklardan birisi karşımıza sevgiyle çıkar.